Ayrım 36.
David Ben Gurion Ulusal Yahudi Fonu salonuna girdi ve kendisinden önce gelen 9 kişiyi dikkatle süzdü. Şartların bu toplantıya katılmalarını engellediği 3 arkadaşları dışında Siyonist Hareket'in en yüksek organının Ulusal Kurul 10 üyesi kısa bir süre sonra verecekleri oylarla Yahudi ulusunun devlet kurması gerekip gerekmediğini kararlaştıracaklardı. İçlerinden üçü saygıdeğer hahamlardı. Kuşaktan kuşağa mistik bağlarını koruyarak bu toprağa bağlılığını gösteren bir ulusun dini bilincini temsil ediyorlardı. Golda Meir, Eliezer Kaplan ve Moshe Sharet gibi ötekiler yeni örgütün yerini aldığı Yahudi Ajansı Yürütme Kurulu'nda yıllardan beri çok önemli bir rol oynamışlardı. Geri kalanlar ülkenin başlıca siyasi ve toplumsal akımlarının temsilcileriydi. Ben Gurion'un yüzlerin çoğunda okuyabildiği kararsızlık, hatta korku hazırlanan oylamanın sonucu hakkında kötü bir haberciydi. Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Marshall'la yaptığı son görüşmenin ayrıntılarını açıklamakla Moshe Sharet kendi partisi Mapai temsilcilerinden üçte birini sarsmıştı. Golda Meir'in Kral Abdullah'ı ziyareti hakkında verdiği rapor kuşkuları daha da arttırmıştı. Genel istek üzerine önce Yigael Yadin toplantıda hazır bulunanlar askeri yönden görüşlerini açıklayacaktı. Eğer Yahudiler General Marshall tarafından teklif edilen ateşkesten ülkeye silah sokmak ve askeri hazırlıklarını tamamlamak yönünden faydalanabilirlerse o zaman bu ateşkesi kabul etmek gerektiğini söyledi. Tersine ateşkes teklifi geri çevrilir ve hemen ardından savaş patlarsa Haganah çok ağır bir darbe yerdi. Genelkurmay casusları sayesinde Suriyelilerin planlarını aşağı yukarı biliyordu. Ama Iraklıların, Mısırların ve Arap Lejyonu'nun planları bir sırdı onlar için. En iyi haliyle diye açıkladı dinleyicilere, zafer kazanma olanağı %50'dir. Ben Gurion, Yadin'in sözlerini izleyen umutsuz iç çekişleri işitince yüzünü buruşturdu. Hemen işe karışmaya ve toplantıyı bizzat sürdürmeye karar verdi. Tehlikeleri küçültmeye hiç çalışmadı ve önce ülkenin morali hakkında beslediği kuşkuların üstünde durdu. Şimdiye kadar ülkenin talihi büyük olmuştu. Düşman şehirleri ele geçirmek için giriştiği bütün saldırılarda başarısızlığa uğramıştı. Kuşkusuz bundan üzüntü duymamak gerekirdi ama şimdi ağır kayıplarla ya da bazı toprakların terk edilmesi durumuyla karşılaşılırsa halkın cesaretine kötü bir darbe inmesinden korkuyordu. Her şeyde yakın gelecekte başlayacak olan çatışmanın hem can hem de toprak kaybına yol açacağını ortaya koyuyordu. Getirdiği iki dosyayı açmak için sustu ve Marshall'ın Şaltiyel'i uyardığı sıra bilmediği şeyi ortaya koydu. Ülke durumu değiştirebilecek silahları satın almıştı. Ağır ağır etkiyi arttırmak için her sayı üzerine durarak dosyalardaki raporları okumaya koyuldu. Avriel 25 bin tüfek, 5 bin makineli 58 milyon mermi, 175 kısa namlulu top ve 30 savaş uçağı, arazide kendi yönünden 10 tank, 35 uçak savar topu, 120 milimetrelik 12 havan topu, 5 bin tüfek, 200 ağır makineli, çeşitli boyutlarda 97 bin top mermisi ve 9 milyon kurşun edinmeyi başarmıştı. Ben Gurion'un umduğu gibi bu sayılar hazır bulunanları gevşetti. Hatta bazı yüzlerde yeniden bir güven doğduğunu bile gördü. Eğer bu silahlar Filistin'de olsaydı diye devam etti durum çok daha az ürkütücü olurdu. Ama Filistin'e değildi ve bunları getirtmek için gereken zaman yalnız savaşın sonucu için değil, süresi ve ölümüne yol açacağı insan sayısı yönünden de önemli olacaktı. Arap ordularının saldırısı muhtemelen önemli stokların Filistin'e varmasından önce başlayacaktı. Bu durumda ağır kayıplar verileceğini beklemek gerekiyordu. Ama yakın gelecekteki bu takviye haberi Ben Gurion'un kendi askeri uzmanlarıyla meydan okumasını sağlıyordu. Zaferi kazanacağımıza inanma cesaretini gösteriyorum diye bağırdı. Kazanacağız. Şeflerinin etkisiyle değişiveren Yahudi ulusu liderleri susuyorlardı. Ben Gurion oylama istedi. Sorun Marshall'ın bir ateşkes ve Yahudi devletini kurmanın ertelenmesi yolundaki çağrısının kabul edilip edilmeyeceğiydi. Ateşkesin karşısında olacak bir oylama sonucu Yahudi devletinin ilanı anlamına gelecekti. Ben Gurion'un son konuşmasındaki güçlülüğe rağmen Yahudi ulusu az kaldı bu devlete kavuşamıyordu. Ateşkesten yana olanların oylarını belirtmelerini istediğinde David Ben Gurion dört elin havaya kalktığını gördü. Bir Yahudi devleti kurma kararı tek oy farkla sağlandı. Kurul bunun üzerine Yahudi devletini ilan etmenin şartlarını inceledi. Biri bağımsızlık bildirisinin yeni devletin sınır çizgisini de belirtmesi, bu çizginin Birleşmiş Milletler'de alınan paylaştırma kararında gösterilen sınır olması gerektiği görüşünü öne sürdü. Ben Gurion bu teklifi reddetti. Amerikalılar dedi bağımsızlık bildirilerinde devletlerinin sınırlarını belirtmemişlerdi. Özellikle Kudüs'ü ilgilendirenlerle birlikte paylaştırma planının pek çok şartına itirazları olmasına rağmen Yahudileri paylaştırma kararını kabul etmeye karar verdiklerini hatırlattı. Araplar aynı şeyi yapmamışlar ve tutumları paylaştırma planıyla ilgili her türlü haktan onları yoksun bırakmıştı. Sınırlar gelecek çatışma sonucu ortaya çıkacak sınırlar olmalıydı. devletimize yaşayabileceği sınırlar kazandırma fırsatını elimize tutuyoruz diye bağırdı. İlan edeceğimiz devlet Birleşmiş Milletler'in bir kararından değil, bir fiili durumdan doğuyor. Sonra kurul yeni devlete bir ad koymaya karar verdi. Siyon ve İsrail adları ortaya atıldı. Bir oylama bunu da sonuçlandırdı. Yahudi devletinin adı İsrail olacak ve resmen İsrail devleti diye anılacaktı. Son bir karar kalıyordu geriye. Yahudi ulusunun 2000 yıla yakın bir süre beklediği haberi tam olarak saat kaçta açıklayacaklardı. Aslında yeni devletin 14 Mayıs Cuma günü gece yarısı doğması gerekiyordu. Ama bu tarih ve bu saat kutsal günün tam ortasına rastlıyordu. Kurulun sofu üyelerinden hiçbiri bu saatte ne arabaya binebilir ne de bir belgeye imza atabilirdi. İsrail devletinin kuruluş bildirisine bile. İşlerinden biri dininin kurallarına kesinlikle uyan her Yahudinin yanında taşıdığı küçük takvimi cebinden çıkardı. Takvimi inceledikten sonra güneşin batışında sona erebilmesi için yeni Yahudi devletinin doğuşunu kutlayan törenin 14 Mayıs 1948 günü tam saat 16'da başlaması gerektiğini bildirdi. İbrani takvimine göre 5078 yıl İyar ayının 5. günü. Dipnot. Yahudiler takvimlerini geleneğe göre milattan 3760 yıl önce saptanan yaratılış gününden başlatırlar. Kıfar Etzion'un sessiz tepeleri üzerine savunucular uçakların yardımlarına gelebileceği gibi delice bir umutla yıldız dolu gökyüzünü inceliyorlardı. Ama Haganah'ın o gece havalandırabildiği birkaç küçük uçağın bütün topluluğu kurtarmasına imkan yoktu. Kibbutzlarda yaşayanlara paraşütle indirmek istedikleri cephane ve ilaçlar savunma hatlarının ötesine düştü. Karanlıktan yararlanan bir istihkam müfrezesi kibbutzun giriş yollarına elde kalan bütün mayınları döşemek için Arap mevzilerine kadar süründü. Yattığı sedyeden hala savunmayı yöneten Abras Tamir, 35 yaralıyı başka bir kibbutza yollamaya karar verdi. Gönüllüler yürüyemeyecek halde olanları taşıdılar. Kızıl Ordu'nun eski cerrahlarından Dr. Aaron Winsberg yönetimindeki acınacak yaralı kafilesi bir keçi yolunun taşlarıyla çalılıkları arasına daldı. Er yordamıyla ölüm halinde olanların iniltileri ve yakınmaları dışında gürültü çıkarmadan kendilerine yeni bir sığınak buldular. Gece yarısına doğru bir top mermisi ambarın tavanını ateşe verdi. Yangını söndürecek su yoktu. Gecenin karanlığında oynaşan alevler bazı çiftçilere tapınağın kutsal eşya bölümünün yanışını hatırlattı. Polonyalı Eliezer Sternberg birkaç korkunç saniye süresince daha yakın bir trajediyi, Varşova gettosunun sonunu yeniden yaşadı. Ara sıra bir izli mermi dizisi gecenin karanlığını çiziyordu. Nefis bir ilkbahar gecesiydi diyor o günü hatırlayan Jakob Edelstein. Karanlıktan yükselen tek ses Ağustos böceklerinin hışırtısı ve çevreye yığılan Arapların gırtlaktan gelen sesleriydi. Bitkin düşen pek çok kişi uyudu, bazıları dua ediyorlardı. Her yanlarını kaplayan bu gecenin hiç bitmemesi için dua ediyorlardı. Jeriko yakınındaki bir kampta bir sahra telefonunun hafiften çalan zili Arap askerini uyandırdı. Emir öğrenin paşa diye bağırdığını işiten binbaşı Abdullah Tel yatağından fırladı ve ahizeyi askerin elinden kaptı. Lejyonda ve Abdullah Tel'in hayatında bir tek paşa vardı. Klab'ın çağrısını bekliyordu. İngiliz, mızmız ve bedevi Arapçasıyla 6. Alay komutanına güçlerini toplamasını ve Kıfar Etzion'a saldırmasını söylüyordu. Yüzbaşı muhayir diyordu Klab, ağır güçlüklerle karşı karşıya. Tel gülümsedi, hile başarıya ulaşmıştı. Hareket etmeyi bekleyen askerlerine yola çıkmaya hazırlanmalarını emretti. Sonra uğurunu, gümüş işlemeli incecik değneğini kaptı ve kafilenin başındaki komutan cibine yerleşti. Arap lejyonunun Filistin'deki ilk fethinde hazır bulunmak için yanıp tutuşarak hareket emrini verdi. Kudüs'ten geçerken farların ışığında 4 yıl önceki balayı yolculuğu sırasında keşfettiği surları seyretti. Acıyla lejyonun kutsal hazineleri ve kuşattıkları şehrin halkını korumak için hiçbir plan hazırlamadığını düşündü. Adamlarının başında kuşatılan Kıfar Etzion kibbutzuna saldıran bu 30 yaşındaki subay için hiçbir ihtiras aşırı sayılmazdı. Tel eşine az rastlanır bir biçimde bu ülkenin eski Arap uygarlığını yaşatıyordu. Hatlarının çok düzgün oluşu, siyah bıyığı, koyu renk gözleri, bembeyaz dişlerini ortaya koyan pırıl pırıl gülüşü ve çifte siyah iplikle zarif bir şekilde tutturulan kırmızı beyaz kefiyesiyle Hollywood'da çevrilen şark dramlarındaki bir Fatih'i andırıyordu. Aşağı yukarı hizmetinde çalıştığı ülkeyle yaşıttı. Annesi sık sık halkının tarihindeki dönüm noktasını görebilmesi için onu doğar doğmaz pencereye götürdüğünü anlatırdı. Bu dönüm noktası da Türk askerlerinin İrbit sokaklarından çekilip gidişiydi. Kendi kuşağının pek çok genci gibi Tel Filistin'de Türklerin yerini alan hakim güç İngilizlere karşı nümayişlere katıldığı için daha 18 yaşındayken cezaeviyle tanışmıştı. Yine de 7 yıl sonra İngiliz üniformasını ve Lawrence'ın çocukları tarafından kurulan ordunun kırmızı beyaz kefiyesini giymeye karar vermişti. Ama ne Irak'ta baş kaldıran Alman müttefiki Araplarla savaş, ne çöllerin öteki ucunda giriştiği bir sürü polis harekatı, mümkün olduğunca bir İngiliz subayına benzemek ve adamları tarafından Glad Paşa'nın Bedevilerce sevildiği gibi sevilmek tutkusu kadar enerji harcatmıyordu ona. 30 Kasım 1947 günü bir İngiliz subay kantinindeyken radyoda Filistin'in paylaştırıldığı haberini işittiğinde Tell bu benzerliğin sınırlarını anlayabildi. Haber orada hazır bulunan İngilizlerin hiçbirini heyecanlandırmamış gibiydi. Yıllar sonra bile kantinde böyle bir olayın sadece kendi için önem taşıdığını keşfettiğinde geçirdiği büyük sarsıntıyı unutamayacaktı. Genç subayın gelecekteki davranışına hiçbir şey bu acılı uyanış kadar güvenle yön veremezdi. Arapların kendi kaderlerini kendi ellerine almaları gerektiğini anlamıştı. Tell'e göre de bu soylu ihtiras ancak en parlak subaylarından biri olduğu seçkin askeri birlikle gerçekleşebilirdi. Kıfar Ezion'u almak için Glad Paşa'yı zorlamakta direnmesi bu kararlılığın bir belirtisiydi sadece. Büyük bir hırsla paylaştırma kararının yarattığı haksızlığı silmek istiyordu. 31. Son Kumar. 28 yıl boyunca her sabah Fuat Tanlus adlı Arap'ın çalışma günleri hep aynı şekilde başlamıştı. Bir fincan Türk kahvesi, gazeteye bir göz atma ve Kudüs Tahlil Laboratuvarı'nda çalışan meslektaşlarıyla günün haberleri üzerine birkaç şaka. 13 Mayıs Perşembe sabahı bu alışkanlıkları son olarak paylaşacak topu topu iki kişiydi meslektaşları. Üç adam yerlerine oturup bakıştılar. Artık yapacak, söyleyecek hiçbir şeyleri yoktu. Ama hayatını verdiği İngiliz yönetiminin sadık bir memuru olan Tanlus, son saatine kadar görevi başında oturacaktı. Paydos'a birkaç dakika kala iyi hizmet belgesini almak için memleket hastanesi müdürünün odasına girdi. İşte dedi İngiliz kağıdı uzatarak. Ne bir teşekkür, ne bir veda sözcüğü, hatta ne bir el sıkma. Britanya İmparatorluğu'na 28 yıl boyunca bağlılıkla edilen hizmet böyle son buluyordu. Fuat Tanlus laboratuvarı kapatmak için işinin başına döndü. Genellikle kimyevi maddelerin ve ilaçların bulunduğu dolabı dikkatle kilitlerdi. Bu kez anahtarı kilide soktu ve orada bıraktı. Ne önemi var diye düşündü. Nasılsa burayı Yahudiler ele geçirecek, ilaçları alacaklar, binayı alacaklar, bütün ülkeyi alacaklar. Birkaç yüz metre ötede Yafa Bulvarı'nın ucundaki belediye başkanlığı binasında kısa bir tören Kudüs'teki İngiliz yönetimine son verdi. Şehrin İngiliz muhasebecisi belediyenin banka hesabına kalan parasını Arap ve Yahudi toplulukları temsilcilerine paylaştırdı. Her birine birer çek verdi. Antoine Safiye adlı Arap eline verilen çekteki paranın tutarını okuyunca soluğunun kesildiğini hissetti. 27.500 İngiliz lirası hayat boyu kazanabileceği paradan da fazlaydı. Birden omuzlarına çöken ezici sorumluluktan ürküp bu serveti bildiği en güvenilir yer olan belediyenin kasasına koydu. Sonra kendini çok daha bayağı bir işe verdi. İki arkadaşının yardımıyla çoğu çöp kamyonu olan 27 aracı Yafa kapısının ardına götürüp suların içine bıraktı. Ama o sabah en büyük soğukkanlılığı gösteren belediye memuru Safiye'nin kardeşi Emil idi. İngiliz geleneğinden edindiği kamu yararı duygusuyla harekete geçerek hayatı boyunca üzerinde çalıştığı dosyaları güvenilir bir yere koymaya karar vermişti. Safiye ne kadar küçük olurlarsa olsun, hiçbir devletin, hiçbir eyaletin, hiçbir şehrin bu tür belgeler olmadan yaşayamayacağını biliyordu. Bir bakıma bu dosyalar Kudüs'ün yeni Arap belediyesine verebileceği en güzel işe başlama armağanıydı. Bütün vergi mükelleflerinin dosyalarıydı bunlar. Yüksek komiser sözcüsü Richard Stubbs her günkü gibi o sabah da Kudüs'ün bütün gazetecilerini odasında topladı. 15 Mayıs'ta sivil İngiliz yönetiminin Kudüs'teki görevini sona ereceğini ama İngiliz ordusunun büyük bölümünün en az bir hafta daha şehirde kalacağını onlara bildirdi. Bu büyük bir yalandı. Hareketini kaçınılmaz bir biçimde izleyecek olan savaşlara artçıların da katılmak zorunda kalmaması için bir an önce Kudüs'ten ayrılmak isteyen General Jones şehrin boşaltılmasına gece yarısından sonra başlamaya karar vermişti. Her şey tasarladığı gibi olup biterse, ertesi sabah gazeteciler günlük basın toplantısı için Stubbs'ın boş çalışma odasına girdiklerinde, Kudüs'te ne bir tek İngiliz askeri ne de bir tek subay kalmış olacaktı. İngiliz kuvvetlerinin şehri daha bir süre ellerinde tutmaya devam edeceklerine herkesi ikna edip, Kudüs halkının içini rahatlatmak söz konusuydu. Şehri yatıştırmakla da yetinilmiyordu. Hükümet sekreteri Sir Henry Gurney, aynı gün Birleşmiş Milletler Delegesi Pablo de Ascarate'ye birkaç günden önce kesinlikle hiçbir şey olmayacağına dair teminat vermişti. Böylece içi rahatlayan diplomat, İngilizler gitmeden önce Kudüs'e döneceğine emin kısa bir Amman yolculuğuna çıktı. Haganah genel karargahı olan Kırmızı Evin damından heyecan içindeki iki adam, dürbünle Tel Aviv limanına doğru suları yaran şiş karınlı küçük bir şilebin ilerleyişini izliyorlardı. David Ben-Gurion'un arkadaşlarına vaat ettiği gibi, kısa süre sonra Yahudi devletini kurtarmak amacıyla satın alınan silahları getirecek filonun ilk gemisi Bora'ya aydı bu. Ambarlarındaki 5 top ve 48 bin mermi öylesine büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu ki Genelkurmay büyük bir tehlikeyi göze almıştı. Gemiyi manda yönetiminin sona erişinden 48 saat önce limana sokuyordu. Birden gözlemcilerden biri bir inilti koyverdi. Joseph Avidar, Boreya'nın peşinden gelen bir İngiliz destroyerinin karaltısını fark etmişti. Avidar az sonra patlak veren dramı radyoyla izleyebildi. İngiliz gümrük müfettişleri gemiye çıktılar ve yük manifestosunu görmek istediler. Ama manifestoda belirtilen tonlarla domates suyu, patates ve vazgeçilmez soğan meraklarını gideremedi. Ambarların iyice incelenebilmesi için Boreya'nın kaptanına gemiyi Hayfa limanına çekmesini emrettiler. Avidar radyoyla kaptana gemiyi olduğu yerde hareketsiz bırakması için hayati bir parçayı kırıp makineleri durdurmasını emretti. Ama İngiliz yetkililerin kararlılığını hiçbir şey engelleyemezdi. Manda yönetiminin ancak birkaç saatlik ömrü kaldığı halde gümrükçülerin son ana kadar Yahudilerin silah almasını önlemek amacıyla benimsenen kuralların uygulanmasını sağlama kararındaydılar. Boreya'yı bağlayıp çekmek üzere gelen ikinci bir destroyer Avidar'ın dürbününde belirdi. Ardından Haganah şefleri umutsuzluk ve küçük şilep ve taşıdığı 5 topun Filistin kıyıları boyunca ağır ağır Hayfa'ya doğru uzaklaştığını gördüler. Devamlı gözetlemekten gözleri ağrıyan, yorgunluktan kolları ve bacakları uyuşan başka bir grup Haganah askeri yakında mevzilerine karşı saldırıya geçecek silahların geldiğini gördüler. Abdullah Tel'in zırhlısı savaş arabalarının yavaş yavaş gelişi, Kfar Etzion merkez kibutsunda sağ kalan 150 kişinin son umudunu da yok ediyordu. Oysa Arap lejyonuna bağlı 6. Alay komutanı durumu sandığından çok daha güç bulmuştu. Yüzbaşı Muhayir savaş arabalarını öyle geniş bir alana yaymıştı ki bunlar etkililiklerinin büyük bir bölümünü yitirmişlerdi. Başıbozuklarla birleşen lejyon askerlerine de yağmalama hırsı hakim olmuştu. Muhayir merkez kibutsuna öyle sıkı sarmıştı ki adamlarından bazıları ara sıra birbirlerine ateş ediyorlardı. Tel hemen harekatın yönetimini ele aldı. Piyadeleri başı bozuklardan ayırdı, ateş gücünü belli bir noktaya yöneltmek için de savaş arabalarını yalnız ağaç çevresinde topladı. Bu yükseklikten önceki gün Taşlıktepe'den gelen zırhlı araçların saldırısını durduran bir avuç adamı yok edebilirlerdi. Saat 11.30'da saldırı işaretini verdi. Daha sonra kabul edeceği gibi Yahudiler inanılmaz bir yüreklilikle dövüştüler. Dalga dalga birbirini izleyen saldırganlara ancak çok yakından ateş edebilmek için mevzilerinin dibine kadar gelmelerini bekliyorlardı. Tek ağır makinelilerini bir mevziden ötekine taşıyarak sağda solda kefiyeli yığınları püskürtmek için cehennemi bir yarışa kalktılar. 2500'de önce aynı tepeler üzerinde Asmonlu savaşçılarla Suriyeli işgalcileri karşı karşıya getiren kutsal kitaptaki savaş gibi bu da ölümüne bir mücadeleydi. Merkez kibusla bağlantıları kesilen ileri karakollarda sağ kalanlar arkadaşlarının ölüleri arasında yiğitçe direniyorlardı. Yaralılar son kurşunlarıyla kendilerini vuruyorlardı. Top mermileri altında ezilen Taşlıktepe savunucuları cephaneleri tükenene kadar direndiler. Sonra silahlarını işe yaramaz hale getirip çekildiler. Kibutsun girişini koruyan son kilit de kırılmıştı. Nahum ben Sira ana kapıdan savaş arabalarının yalnız ağaçtan aşağı indiğini gördü. Muat Hauzen'den kurtulan ve ailesinden sağ kalanlarla birlikte Kfar Etzion'a gelen genç adamın ellerinde kibutsun tek bazukası üstünde ilkel bir kalkan bulunan bir çeşit soba borusu vardı. Ne Ben Sira ne de arkadaşı Abraham Gessner o güne kadar bunu kullanmışlardı. Parmağı silahın tutamağına iyice yapışan Ben Sira ilk savaş arabasının ilerleyişini izledi. Araç arasında 50 metre kaldığında tetiğe bastı. Hiçbir şey olmadı. İki adam silahı diledikleri kadar sarsınlar, Kfar Etzion'un bazukası inatla susuyordu. Bunun üzerine Ben Sira tam girişi kapayan barikatın önündeki mayın patlatıcısına doğru süründü. Savaş arabası barikata vardığında kolu indirdi. Ama bazuka gibi mayın da patlamak istemedi bir türlü. Çevresine o kadar çok top mermisi düşmüştü ki patlamasını sağlayacak tel kopmuştu. Zırhlı araba barikatı yerle bir edip kibbutzun içine girdi. Orada hedefi bulan iki molotof kokteyli sonunda hızını kesti. Ben Sira ile Gessner'in talihsizlikleri son bulmuştu ama kazandıkları zafer kısa süreliydi. Alevler içindeki aracı saran yoğun duman bulutunun ardından peşlerinde naralar atan başı bozuklar yığınıyla homur homur öteki savaş arabaları geliyordu. Elisa komuta yerinden Kudüs'te radyo bağlantısı kurdu. Araplar kibbutzun içine girdiler, elveda. Bu sözcükleri okurken Kfar Etzion'un boşaltılmasını ısrarla isteyen David Shaltiel gözlerine yaşların dolduğunu hissetti. Genç Polonyalı kız bir şey daha ekledi. Dört yanımız hep Arap dolu diyordu, binlerce var, tepeler insandan kararmış. Birkaç dakika sonra komutanlık binasının damında kanla lekeli bir çarşaf sallayarak göründü ve bunu radyo antenine bağladı. Kibbutz'un biraz daha aşağısında çeşitli noktalarda mevzilenenler bu acı bayrağı göremeyeceklerinden haberciler onlara kadar sürünüp teslim olma kararını bildirdiler. Bunun üzerine silahlar teker teker sustu ve yorgunluktan sersemleşen savunmacılar komutanlığa doğru çekildiler. Bazıları bu karar üzerine rahatlamış görünüyorlardı. Auschwitz'ten kurtulan Zipora Rosenfeld adlı güzel Polonyalı kız gibileri ağlıyorlardı. Jakob Edelstein gibi bazıları da sessiz bir umutsuzlukla silahlarını sıkıyorlardı. Sağ kalan 50 kişi komutanlık binasının önündeki küçük alanda toplandılar. Yakın bir gelecekte mesajları Filistin'de efsaneleşecek olan Eliza Feuchtwanger de aralarındaydı. Jakob Edelstein bakışıyla 2 gün önce beraber olduğu hemşireyi aradı. Onu bir daha görememekten korkmuştu ve ölmüştü genç kız. Isaac Ben Sira Avrupa'nın ölüm kamplarından Kfar Etzion'a kadar getirdiği 5 erkek ve kız kardeşi bulabilmek için yüzleri inceliyordu. İçlerinden sadece bir, Nahum hala hayattaydı. Zipora Rosenfeld, kibustaki kadınlar geriye gönderildiğinde terk etmek istemediği kocasının göğsüne iyice sokuldu. Birkaç hafta önce doğan ve Kudüs'te kendisini bekleyen oğlu Yossi'yi düşünüyordu. İntikam isteyen Deir Yassin haykırışlarıyla yüzlerce başı bozuk göründü. Yahudiler ellerini havaya kaldırdılar. Edelstein bir Arap'ın yaklaştığını fotoğraf makinesinin düğmesine basarak Siyonistlerin Kfar Etzion tepelerine yerleşmelerinin tarihindeki en acı görüntüyü ölümsüzleştirdiğini gördü. Birden bir makineli takırdadı. Edelstein çevresine bir takım gövdelerin devrildiğini gördü. Sonumuz geldi diye düşündü bir an. Ama benim ölümüm Yahudi ulusunun kaderinin bir parçası. Bir arkadaşının göğsüne saplanan süngünün uyandırdığı dehşet onu şaşkınlıktan sıyırdı. Ölü yığınının üzerinden atlayıp deli gibi koşmaya başladı. Aynı hızla harekete geçen 5-6 arkadaşı onu izlediler. Vahşi ve içgüdüsel bir yarıştı bu. Hiçbir yere gidilemezdi diyecekti Edelstein daha sonra. Çünkü Araplar her yandaydı. Bitkin düşen Nahum Ben Sira, kibutsun bir ucunda yağma peşindeki Arapların geçtiği yolun birkaç adım ötesinde küçük bir bağa yığılıp kaldı ve yayılım ateşten önceki ölüm habercisi Yahut çığlığını bekleyerek hava kararına dek yattı. Edelstein kibutsun duvarını aşmayı ve aşıkların en sevdiği barınak olduğu için ilahilerin kantiği diye adlandırılan küçük ormana varmayı başardı. Isaac Ben Sira orada kendisine yetişti. İki kaçak pek çok sevgilinin buluşmasına tanıklık eden gürgenlerin gölgesinin şimdi hayatlarını kurtaracağı umuduyla yaprakların altına gizlendiler. Ama bir yaprak hışırtısı Edelstein'e görüldüklerini haber verdi. Karşısında birden yaşlı bir Arap'ın dişsiz ve buruşuk yüzünü buldu. Dostluk belirtisi olarak elini göğsüne götüren Arap içlerini rahatlattı. ''Hiç korkunuz olmasın.'' diye mırıldandı. Aynı anda bir başıbozuk sürüsü yaprakların arasından fırladı ve Edelstein'le Ben Sira'nın üzerine saldırdı. Ama yaşlı Arap araya girdi ve zavallı gövdesiyle 2 Yahudi'ye siper oldu.